Deniz Kültürü.
Deniz Kültürü köşemizde Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği bölümünden Profesör Doktor Mehmet Aydın'ı konuk ediyoruz. Sayın Aydın, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir istilacı tür daha bu kez denizimizde. Japonya, Kore, Yarımadası ve Çin gibi ülkelerde bulunan ve vahşi olarak adlandırılan bir balık türü ülkemizde de artık görülmeye başlandı dedik, haberini de verdik bugün. İsmi de Sebastes Schlegeli. Bu karizmatik isim için bilim insanlarına mı teşekkür etsek acaba Sayın Aydın?
Yani bu Latince bir isim tabii ki. Evet. Bunu ilk 2023 yılında Karadeniz'de tespitini yaptık ve ilk biz yaptığımızdan dolayı da Pasifik İskorpiti diye adlandırdık. Hı hı. Yani bu şekilde şu anda telaffuz ediyoruz.
Harika. O zaman bundan sonra Pasifik İskorpiti desek daha iyi doğru olabilir olur. Değil mi?
Evet.
Bugün bir milat olsun, tıpkı bilgisayar kelimesi gibi değil mi? Evet. Ülkemize giriş yapan bu balığı isimlendirdik. Şimdi o zaman düşmanı tanıyalım. Sayın Aydın, nedir Pasifik İskorpiti, nasıl bir balık?
Tabii bu Pasifik İskorpiti normal şartlarda sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi Pasifik'teki işte Çin, Kore bölgesinde falan yaygın olarak bulunan ve hatta yetiştiriciliği de yapılan bir tür. 2-3-4 kilogram ağırlığa kadar ulaşabilen ve eti de lezzetli olan bir tür. Bizde Karadeniz'e girişi 2023 yılında oldu. Ben ve arkadaşlarım tarafından tespit edildi. Bunun Karadeniz'de, Marmara Denizi'nde, Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de olmayıp ilk Karadeniz'de temsil edilmesi, yani ilk raporun yapılması, bunun da denizcilik aktivitesiyle bu bölgeye geldiğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta 2024 yılında da Karadeniz'den Marmara'ya geçtiğini ve orada da Marmara Denizi'nde de Kocaeli Körfezi'nde de bu türün raporunu tekrardan orada yaptık. Bu tür dediğim gibi saldırgan bir tür, karnivor bir tür. Dolayısıyla taş bölgelerinde daha çok yaygın olarak bulunan ki bu bölgelerde yani suyun altında kayalık bölgeler biyoçeşitlik açısından en zengin olan yerlerdir ki bu da o bölgede karnivor olarak üst düzeyde bir avcı. Dolayısıyla biyoçeşitliliğe olumsuz yönde etki edebileceğini düşünüyoruz. Bu 2023'ten bu zamana kadar da takibini yapmaktayız. Bu zamana kadar 50-60 birey elde ettik. İlk 200 gram civarında olan birey şu anda 1 kilo, 1,5 kilo büyüklüğüne kadar falan ulaştı.
Peki ne kadar daha büyüyecek Pasifik İskorpiti?
Yani bizde 4 kiloya kadar, hatta Karadeniz besin olarak yoğun bir besin içermektedir. Yani 4-5 kiloya kadar yani gelişi devam ediyorsa büyüyebilir diye düşünüyorum.
Doğal düşmanı var mı bu türün Sayın Aydın?
Yani küçük büyük balık her zaman için küçük balığı yer ama bu bayağı saldırgan. Hatta üzerinde ışınları, yüzgeç ışınlarının üzerinde toksin içermektedir. Yani bizim iskorpit balığında olduğu gibi çarpan dediğimiz Karadeniz'de. Hatta bu insana baktığı takdirde alerjik reaksiyonlar da gösterebilir, canımızı acıtabilir, tehlikeler yaratabilir. Ama besin olarak tüketmemizde ette bir şey yok yani. Tüketmemizde bir sakınca yok.
Çorbası
ama
yapılır çünkü iskorpit balığının.
Yapılır.
Pasifik iskorpitinin de yapılabilir mi? Siz denediniz mi?
Evet, yapılabilir. Çok da lezzetli bir balık. Yani tercih edilen bir balıktır. Bu böyle olması işin gerçeği ekosistemin kontrol etmesi açısından da önemlidir. Yani yenmeyen bir tür olsa kimse ilgilenmez ama bunu yendiğinden dolayı yakalayıp ekosistemden çekmesi de güzel bir şey olarak olduğunu düşünüyorum. Yani
büyük
bundan
balık
sonra ticari olarak ne boyuta geçer onu da bilmiyorum.
Evet, belki de böyle bir durumla karşılaşacağız. Büyük balık küçük balığı her zaman yer, yutar dediniz. Peki küçük balıklarımız için o zaman tehlike var mı denizimizde bu balıktan dolayı?
Bu balıktan dolayı şu anda bu balığı yiyebilecek yani bir kilo boyutunda olan ulaştıktan sonra bu balığı yiyecek Karadeniz ekosisteminde bir balık olduğun yoktur yani. Dolayısıyla yani bir top predator olarak değerlendirebiliriz bu balığı. Ama küçük bireylerini, küçük boylardaki bireyleri diğer balıklar yiyebilir. Tabii ki dolayısıyla bunun biyoçeşitliği zengin olan kayalık bölgelerdeki yaşantısında o bölgede mutlaka bir biyoçeşitlilik üzerine baskı yaratacaktır.
Peki doğal düşmanı yok dediniz ama tutunabilir mi bu denizde ilerleyen yıllarda? Deniz soğumaya başladıktan sonra nüfusunda bir azalma olabilir mi Pasifik iskorpitinin?
Şimdi bunun 23'ten beri var Karadeniz
Evet.
ekosisteminin içerisinde, 2023 yılından beri. Dolayısıyla tutunabilmesinden ziyade, yani yaşayabilir anlamından ziyade, burada üreyip ürememesi önemli. Yani burada devam edecek mi, neslini devam ettirecek mi? Onun takibinin yapılması lazım. Yani hayvanın tutunduğu bu zamana kadar
Evet,
belli, yani
aşikar oldu
bölgede yaşıyor
diyorsunuz.
aşikar, ama yavru bireyler yumurtaladıktan sonra yumurtadan çıkabilecek mi? Onlar yem bulabilecek mi? O ekosistemin içerisinde, zincirin içerisinde yerleşebilecek mi? Bunları da takip ediyoruz. İşin gerçeği, bizim Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürme Deniz Bilimleri Fakültesi ile de birlikte yaptığımız bir istilacı türlerle ilgili İAson Plus projemiz var. Ben de orada uzman olarak çalışıyorum. O kapsamda da halkın bilgilendirmesi, bu konuda işte insanlar hakkında balıkçıların daha çok bilgilendirilmesi, böyle türler olduğu takdirde bizlere ulaşması, bu kapsamda önemli bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum.
Peki balıkçı ağlarına zarar verebilir mi Pasifik iskorpiti?
Yok, balıkçı ağlarına zarar verecek bir şey yok. Zaten üzerinde bir sürü, yani çok sayıda diken var. Yakalanabilir, yakalanma oranı yüksektir. Ama bize gelen çoğunda yakalanma şeydir, olta balıkçı daha çok yakalıyor bu türü. Yani ağlara verebileceği, bir balon balığı gibi ağları yırtıp geçebileceği bir şey yok. Ama tabii ki ekosistemdeki diğer balıkları avlayacaktır. Nasıl bir etki gösterecek onu da zaman içerisinde hep birlikte göreceğiz.
Kayalık etrafında daha çok yaşadığı için herhalde kıyı balıkçıları tarafından yakalanıyor diyebilir miyiz?
Kesinlikle ve bizim kayalık alanlarda, yani bu tip alanları tercih ettiğinden dolayı, ki oralarda da daha çok biyoçeşitlilik geliştiğinden dolayı, daha çok da o bölgede balıkçımız avlandığından dolayı, yani kıyı balıkçısı açısından daha çok karşılaşabileceği bir şey. Yani bir trolda, bir gırgır teknesinde çok karşılaşabilecek bir tür değil.
Peki Sayın Aydın, başka bir örneği var mı bu durumun? Daha önce Karadeniz'e gelmiş ve burada kendine yaşam alanı bulup üremeye devam etmiş bir balık türü var mı? Yoksa bu
Yani
ilk mi oldu?
balık türü yok. Başka balık türlerimiz de var. Yani 10-15 tane Karadeniz ekosisteminin içerisinde yaşayan, bizim Karadeniz'e ait olmayan tür var. Ama bizde Karadeniz'de en önemli tür rapana dediğimiz deniz salyangozu, ki 80 yılından beri ticareti yapılarak, ticari olarak da değerlendirdiğimiz bir tür. Bu bizim girdikten sonra normalde kara midyeyi ekosistemden neredeyse bitirir bu pozisyona geldiği, sonra da yerleşip ciddi zararlar verdiği, ama ticari olarak da kıyı balıkçısının ciddi ekonomik katkısı sağladığı böyle bir türümüz var. Onun haricinde başka birkaç tane de kabuklu türlerimiz var. Skal parça inekoalüs demiş olduğumuz bir tür var.
Evet.
Onun haricinde yeni giren, birkaç senedir istiridye girdiği bir Crostacea gigas dediğimiz büyükçe bir istiridye türü şu anda Karadeniz'i istila etmeye başladı. Onu da ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Belki gelecekte bu da kültürünü yapabileceğimiz, ki bu tür dünya denizlerinde en çok üretilen bir tür. Dünyada da en çok Fransızlar Akdeniz'de üretiyor, ki bu da Pasifik kökenli bir tür. Gelecekte nasıl bir biz de yol izleyeceğiz, onları da göreceğiz birlikte.
İstilacı türler daha önce de geldi
Tabii.
dediniz. Yakın zamanda da herhalde en son Pasifik iskorpitini gördük. Peki
Evet.
buna karşı bir önlem alınacak mı Sayın Aydın?
Yani şu anda çok yoğun bir şekilde denizcilik aktivitesiyle geldiğini düşünüyoruz bu şeylerin. Dolayısıyla deniz ticareti geliştikçe işte daha balast sularıyla bunlar gelebiliyor. Mesela sadece balık bireysel olarak gelmese bile o balast sularının içerisinde yumurta olarak, larva olarak, yani taşınım sağlanmakta, burada büyümektedir, gelişmektedir. Üreme yetisini de sağlıyorsa Karadeniz ekosisteminde yayılmaya devam edebilmektedir. Dolayısıyla şimdi yapılan denizcilik bu çalışmalarında da bazı önlemler alınıyor. Balast sularının ultraviyole filtreden geçirerek canlı taşınmaması açısıyla. Tabii ki bu bir önlem olarak bunu değerlendirebiliriz, ki dünya deniz ticaret örgütleri de bunun peşinde. Ama bizim bireysel olarak yapabileceklerimiz tabii ki bunları önceden fark etmek. Daha çok yayılmadan, ekosistemin içerisine yerleşmeden bilim insanlarının bunu görmesi ya da bilim bunların bilinmemiş, hiç bilmemiş, şimdiye kadar hiç karşılaşmadım, bu türü ilk defa görüyorum dedikleri türleri mutlaka bilimsel olarak değerlendirilmesi lazım. Bunun için de bizim gibi bilim insanlarına bunların ulaştırılması gerektiğini düşünüyorum.
Yani izlenmesi, takip edilmesi gerekiyor.
Takip etmemiz gerekiyor. Sizlerin kanalıyla da çok ciddi bir şekilde halkı bilgilendirmemiz çok faydalı olacağını düşünüyorum.
Kesinlikle. Bu arada deniz salyangozundan bahsetmiştiniz. Siz kara midyeyi bitirecek diye düşünülüyordu o yıllarda ama sonra bu da başka bir gelir kapısı haline geldi kara midye. Düzeltiyorum, deniz salyangozundan bahsediyorum. Evet. Peki kara midyeyi bitirdi mi gerçekten deniz salyangozu?
Gerçekten bitirdi. Neredeyse Karadeniz ekosisteminde normal şartlarda siz de denize girmiş olduğunuz zaman böyle taşların üzeri simsiyahtı. Şimdi midyelerden dolayı böyle ayağınızı basamazdınız. Şimdi çıplak kel bir yapıya dönüştü. Sistem.
Allah korusun.
Kara midye olarak değil, o faunanın içerisinde midyelerin arasında binlerce canlı oluyor. Hı hı. Çıplak taş olunca hiçbir şeye tutunamıyor orada, hiçbir canlı bulunamıyor orada.
Evet, şimdi Sayın Aydın, Allah korusun, hamsi için böyle bir tehlike söz konusu mu? Öngörülerinizi alalım ve tamamlayalım söyleşimizi.
Hamsi için şu anda en büyük tehlike insanoğlu. Bizim balıkçılığımız çok ciddi büyük miktarda hamsi stoklarının üzerinde baskımız var. Bunun da ana şeyi bizim balıkçının Gürcistan'da ve Abazya'da yapmış oldukları kipri çöpü büyüklüğündeki katliam. Yani çok küçük boylardaki balıkları balık unu balık yağı fabrikalarında değerlendirip Türk somonuna yem üretmek için çok büyük katliam yapılmaktadır. Bunun önüne geçmediğimiz müddetçe zaten 3-5 senedir hamsi stoklarında da ciddi düşüş vardır. Bundan sonra da bu şekilde devam edecektir. Karadeniz halkı hamsi yemekten artık uzaklaşacağına emin olabilir.
İnşallah öyle olmaz tabii. Komşu kıyılarımızı da düşünmeliyiz. Eğer denizi düşünmek, balığın geleceğini ve tabii ki sağlığımızı, soframızı düşünmek istiyorsak Sayın Aydın. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Geldik bir söyleşinin daha sonuna. Çok kıymetli bilgiler dinledik sizden efendim. İyi çalışmalar diliyoruz ayrıca size ve ekibinize. Çünkü nüfusunun, bu balıkların izlenmesi, takip edilmesi gerekiyor dediniz. Bundan dolayı da bu iş size ve ekibinize düşüyor tabii. Onlara da selamlar.